yaşamımızın dışındaki dünyadan acaba haberimiz var mı? Şu anda kime sorarsak soralım, herkes doğal olarak şu cevap verecektir. Elbette dünyada yaşıyorum. Tabii bu sual bu. Nerede yaşıyorsun sualın cevabı. Elbette dünyada yaşıyorum. Birisi de deseniz ki sen uzaylısın, hayırdır. Onun öyle şey ya, ben dünyalıyım diyor. Peki o dünya uzayda değil mi? Uzayın içinde gezmekte olan bir dünya üzerinde değil miyiz? Eğer gerçekçi bir biçimde bakarsak, uzayın içinde bir zerreyiz. Uzaydan bir parçayız. Ama sanki biz o çok asırlar öncesinden gelen bir şartlanmayla biz böyle sabit bir dünyada yaşıyoruz ki, bu sabit dünyanın çevresinde dönüyor güneş ve bütün kainat bu dünyanın çevresinde dönüyor. Düşüncesini, fikriyatına dayalı olarak kendimizi dünyayı kabul ederiz ve dünyayı da kainatın merkezi. Son asıl, son yılların getirdiği bilgiler, bilim, hala daha pek çoğumuza bazı gerçekleri fark ettirmemiş. Diyoruz ki biz dünyalıyız. Evet, her ne kadar dünyalı isek de, dünya üzerinde var olmuş isek de, acaba bu dünya neye göre dünya, nasıl bir dünya ve nerede bir dünya? Yine sorsam size kaç yaşındasınız desem, kiminiz diyeceksiniz 30 yaşındayım, kiminiz diyeceksiniz 50 yaşındayım. Acaba gerçekten 30 yaşında mısınız ve gerçekten 50 yaşında mısınız? Yani neye göre 30 yaşında veya 50 yaşındasınız? Üzerinde yaşadığımız dünya biliyoruz ki Güneş'in çevresinde dönen planetlerden bir tanesi. Güneş'ten yaklaşık 150 milyon kilometre ötede Güneş'in çevresinde dönüp duruyoruz. Adeta bir bakır tas, bir bakır sağan, bir bakır sini gibi gördüğümüz Güneş, gerçekte ise bizim üzerinde yaşadığımız dünyadan 1 milyon 303 bin defa daha büyük bir yaşama sahip. Biz dünya üzerinde yaşadık, yaşıyoruz diyoruz ve dünyanın Güneş çevresindeki bir turunu tamamladığı sürece de 1 yıl diyoruz. Ve dünyanın Güneş çevresinde 30 defa tur atması anlamına gelen bir biçimde de 30 yaşındayız diyoruz. Yani biz dünyaya gelirken böyle dünya Güneş'in çevresinde 30 tur attı demek istiyoruz. Ve buna göre zaman biçiyoruz kendimize. Yalnız bu arada çok önemli bir gerçeği görmemezlikten veya bilmemezlikten geliyoruz veya gerçekten de bilmiyoruz. Farkında değiliz bu gerçeği. Çünkü kozamızın içindeki dünyada böyle bir değer, böyle bir bakış açısı yok. Evet, gerçekten biz, her birimiz kim olursak olalım, kendi kozamızda yaşıyoruz ve kozalar arası iletişimde bulunuyoruz. Ama her birimiz bir diğerimizle ya kendi kozamızdan ya da onun kozasının içindeki değerlerden söz ederek iletişim kuruyoruz, ilişki kuruyoruz. Kozanın dışındaki, benim veya senin kozanın dışındaki gerçek yaşam boyutlarından, değerlerinden hiç haberdar değiliz. Haberdar olmak da istemiyoruz esasında. Belki korkuyoruz. Bilinmezden korkuyoruz. Veya altından kalkamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerden korkuyoruz. Kozamızın dışındaki gerçeklerini hiç hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir kesim gerçek içindeyiz şu an. Dünyada varız ve belli bir süre sonra dünyada yok olacağız. Dünyada ortalıkta görünmeyeceğiz. Yani ölüm dediğimiz bir olay başımıza gelecek. Şu anda üzerinde yaşadığımız dünyada fark etmemiz gereken bir şey var. O da şu. Dünya nasıl güneşin çevresinde bir turunu tamamladığı zaman bir yıl geçti deniyorsa, aynı şekilde güneş dediğimiz yıldızda içinde bulunduğumuz Samanyolu adını verdiğimiz galaksinin merkezi etrafında tur atıyoruz. Yani bizim dünyamız ve biz dünya ile birlikte güneşe tabi bir biçimde güneş ile beraber galaksinin merkezi etrafında tur atmaktayız. Güneş Samanyolu adını verdiğimiz bu galaksinin merkezinden yaklaşık 32 bin ışık yılı mesafede galaksinin merkezi çevresinde tur atıyor. Ve bu attığı turu tam 255 milyon senede tamamlıyor. Yani güneşin bir yılı 255 milyon sene sürüyor. Biz dünyaya nispetle bir sene dediğimiz zaman 365 günlük bir sürece anlatmaya çalışıyoruz ama güneşin atmış olduğu bir tur, galaksinin merkezi etrafında atmış olduğu bir tur, bizim dünyamızın güneşe tabi olarak güneşle beraber galaksinin etrafında attığı, galaksinin merkezi etrafında attığı bir tur 255 milyon sene. Şimdi iyi düşünmeye başlayalım bu rakamlar üzerinde. Dünya üzerinde şu an varız. Fakat bir süre sonra ölüm dediğimiz olayla birlikte dünya bizim gözümüzün önünden kaybolacak. Çünkü biz dünyayı beş duyuyla algılıyoruz. Göz bebeğinin görme sınırlarına, yani 4000 ile 7000 angstrom arasındaki dalga boyutunda göz bebeğimizin beynimize yollaması ve beynimizin bu 4000 ile 7000 angstrom arasındaki dalgaları değerlendirmesiyle görüyorum dediğimiz her şeyi görüyor ve var kabul ediyoruz. Gene kulağımızın 16 ila 16000 hertz arasındaki dalgaları beynimize iletmesiyle birlikte duyuyoruz dediğimiz şeyleri algılıyoruz. Ve dünyanın varlığına da bu beş duyuyla kanaat getiriyoruz. Dünya işte var diyoruz veya yok dediğimiz şeyleri de bu beş duyuya nispetle algılayamadığımız için yok diyoruz. Şu anda var saydığımız, var kabul ettiğimiz, üzerinde yaşamakta olduğumuz dünya, ölüm dediğimiz olayla birlikte bizim için kaybolacak. Ama biz gene dünyanın çekim alanı içinde, manyetik çekim alanı içinde ruh denilen veya astral beden denilen veya ışınsal beden denilen bir yapıyla yaşamımıza devam edeceğiz. Gene güneşin çevresindeki bu manyetik alan içinde şu anda nasıl dünya üzerinde yaşarken güneşin çekim alanına tabi olarak güneşin çevresinde yaşamımıza devam ediyorsak ve güneşin ışınsal platformu üzerinde bu yaşamımız devam ediyorsa, ölüm dediğimiz olayla birlikte madde bedenden kopmamıza, madde dünya artık bizim için yok hükmüne girmesine rağmen, dünyanın manyetik çekim alanına tabi olarak manyetik çekim alanı içinde ve güneşin ışınsal platformu üzerinde şu anda mevcut olduğumuz alanda yaşamımıza gene devam ede gideceğiz. Ancak dünyanın nazarımızdan kaybolmasıyla birlikte güneşin ışınsal platformu üzerinde gene yaşamamıza devam edeceğiz. Peki bu anda hangi zaman boyutuna tabiiz? Dünya gözümüzden kaybolduğuna göre. Dünyanın gündüz ve gece ve de zaman ölçüleri ortadan kaybolduğuna göre ve güneşin çevresinde biz turumuzu atmaya devam ettiğimize göre güneşin zaman boyutuna tabi olacağız. Yani güneşin bir yılı olan 255 milyon sene süreç bir yıl hükmüne gelecek bizim için. 255 milyon senelik süreç bir sene olursa güneş senesi itibariyle. Peki biz dünyada şayet 70 senelik bir ömür sürsek, 70 sene bu dünyada yaşadığımızı kabul etsek, 70 senenin sonunda bu dünyadan ayrıldığımız zaman 255 milyon senelik bir dünya ömrü nedir? Güneş'in 255 milyon senelik zaman, bir senelik zaman ölçüsü içinde bizim 70 senelik hayatımızın değeri nedir? 255 milyon senede 70 senenin ne olduğunu anlamak için bir hesap yaparsak görürüz ki 70 sene dediğimiz süreç güneş yılı içinde sadece 8.6 saniye olacaktır. Yani 70 sene yaşamış bu dünyadan ayrılmış olan bir kişiyi dünyadan ayrıldıktan sonra dünya onun gözünün önünden kalktıktan sonra güneş zaman boyutuna geçtiği zaman diyecektir ki ben dünyada ne kadar kaldım acaba? Bir rüya süresi mi? Kur'an'da Nazihat suresinin son ayetinde bu ölüm ötesi yaşam boyutunun değerlerini fark eden insanın kullanacağı kelime olarak aşiyen kelimesi geçiyor. Akşam namazı vakti. Akşam namazı vakti bilindiği gibi güneşin kızılığının ufukta kaybolduğu, battığı fakat ortada alaca bir karanlığın, alaca bir aydınlığın olduğu süreçtir. Güneşin batıp aydınlığının var olduğu, henüz ortaya karanlığın çökmediği bir süreç. Dakikalarla, çok az dakikalarla ölçülen bir süreç. Ufukta bakarsınız güneş battı, kızılığı kayboldu derken bir alaca karanlık sağa sola görürsünüz ve derken bir bakarsınız tam karanlık oluyor ortalık. İşte Nazihat suresinin son ayetinde o zaman boyutunda yani ölümle birlikte dünya zaman boyutundan çıkıp ahiret benzer alemi denen zaman boyutuna geçen ki gerçek anlamıyla güneş zaman boyutuna geçen kişinin fark edeceği olay budur. Şu anda dünya üzerinde yaşıyorsunuz ve madde duygusundan maddeyi algılayan kesiksel algılama araçlarının getirdiği zaman duygusundan yola çıkarsak eğer gördüğünüz bir rüya ortalama 45-50 saniye sürüyor. O 45-50 saniyelik rüyayı görürken içinde yaşadığınız zaman ne kadar size uzun geliyor. Fakat uyanıp ertesi gün akşam yiyip o rüyayı düşündüğünüz zaman bir rüya diyorsunuz. Çok kısa bir an gibi geliyor. O çok kısa bir an gibi gelen gördüğünüz rüya ortalama 45-50 saniye sürüyor. 45-50 saniyelik rüya uyandığınız zaman belli bir süre geçtikten sonra bakıyorsunuz ki bir an. Halbuki ölüm denen olayla birlikte benzer boyutuna yani geçiş alemi boyutuna yani güneş platformu boyutuna geçtiğiniz anda diyeceksiniz ki acaba dünyada bir akşam alacakaranlığı kadar mı kaldık? Kur'an'daki Nasihat suresinin son ayetindeki hükümdü. Gene aynı konuda Mü'minun suresinin 113-114. Ayetinde de derin gidiyor. Şimdi önemli olan burada nokta şu. 45-50 saniyelik bir rüya şu anda akşamüstü veya ertesi gün sizin için ne ifade ediyor? Ölüm denen olayla birlikte gittiğiniz zaman, gittiğiniz zaman boyutuna göre dünyada 70 sene yaşamışsanız sadece 8,6 saniye yaşamış olacaksınız. Dünyadaki bütün geçirdiğiniz süreç 8 saniye kadar. 70 senelik ömür için. Ve bu 70 senelik ömür, dikkat edin, sizin için mühim bir süre. Yani buna çocukluk devresi, gençlik devresi, yaşlılık, hastalık veya bulama devresi dahil. Bu büyük devredeki ne düşünebildiğiniz, yaşamı değerlendirebildiğiniz süreye inerseniz daha ne kadar saniye kalacak. Yani düşünün ki, dünya üzerinde yaşamakta olduğumuz süre, gerçekte ölüm ötesi yaşamı kazanma, ölüm ötesi yaşam bedeninizi inşa etme, ölüm ötesi yaşam sermayenizi elde etme süreci. Ölüm denen olayla birlikte boyut değiştiriyorsunuz. Değiştirdiğiniz boyuttaki süreç kıyamete kadar milyonlarla milyarlarla sene. Dünyada geçirdiğiniz süreç saniyelerle ölçülebilen bir süreç. Güneş zaman boyutuna göre. Aslında şu anda da biz Güneş'in ışınsal platformu üzerinde yaşıyoruz. Ve dünya üzerinde hayat bulmuş her canlının hayat kaynağı Güneş'ten gelen ışınlar. Bu ışınlar Radebe'ye denen bir ana yapıyı meydana getiriyor ve o ana yapı dünyadaki hayatın kaynağı. Yani Allah'ın hayat sıfatı Güneş'in üzerinden dünyaya ulaşan ışınlarla bize hayat ve canlılığı ulaştırıyor. Yani gözümüzü açıyoruz Güneş platformunda, yaşıyoruz Güneş platformunda, ölümle birlikte boyut değiştiriyoruz gene Güneş platformunda. Kıyamet anına, kıyamet sürecine kadar böyle devam ede gidiyor. Ama biz bunun farkında değiliz. Çünkü beş duyu değerleriyle ve beş duyu verileriyle bloke olmuş bir vaziyette yaşamı değerlendiriyoruz. Şimdi bu 8 saniye, 70 sene yaşayan için söylüyorum. Bu 8 saniyelik süreçte neler yapmak durumundayız? Ve niye? Eğer basiretli ve bilim sahibi bir insansak, idrak etme durumundayız ki, kainat denen, evren denen bu yapıda, bizim içinde yaşadığımız samanyolu gibi milyarlarla galaksi var. Ve bu galaksilerin aralarındaki mesafeler bizim hesaplarımıza göre algılanamaz ölçüler. Hissedilemez ölçüler. Sadece matematik rakamlarla aradaki mesafeyi ifade ediyoruz. Ama bu mesafenin nasıl bir şey olduğunu hiçbir insan hafızasının alması mümkün değil. Bırakın galaksiler arasındaki mesafeleri veya milyarlar galaksiyi, bizim galaksimiz içinde mevcut olan 400 milyar tane yıldızın büyüklüğünü insan hafızasının alması mümkün değil. Şu anda dünya üzerinde 5 milyar, 6 milyar yakın insan var. Gelmiş geçmiş insan sayısına buna, bunun 10 mislini katsak 50 milyar insan desek, sadece Samanyolu galaksisinin içinde 400 milyar yıldızın, 400 milyar güneşin varlığı bugün bilim tarafından tespit edilmiş durumda. Yani her insanın galaksi içindeki bir yıldızı yollasak 50 milyar eder, yıldız var ben açsın. Nasıl bir galaksi ve nasıl bir büyüklük içinde yaşadığımızı ifade sebebi bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi galaksiyi yöneten galaksi dışında bir tanrı düşüncesi ne kadar ilkel bir düşünce artık bunu siz düşünün. Zaten bu ilkel düşünceyi 1400 sene evvel Hazreti Muhammed ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kur'an'da bir gerçeği bir vurgulamaya çalışıyor. Diyor ki la ilahe illallah. Tanrı ve tanrının kavramı yoktur. Sadece Allah vardır. Yani yukarıda ötede bir yerde bir tanrı ve ona yönelik olarak onun gönlünü hoş etmek için yapılacak bir takım şeyler söz konusu değildir. Böyle bir tanrı ve tanrının kavramı yoktur. Sadece Allah vardır. Yani bütün bu kainatı ve belki de bu kainat gibi bilemediğimiz sayısız kainatı evreni var etmiş olan tek bir varlık vardır. O varlığın varlığıyla meydana gelmiş sayısız sonsuz varlıklar söz konusudur, algılanabilmektedir. Fakat her bir birim o varlığın orijininden, aslında hakikatinden meydana gelmiş olduğu için Allah'ın kendi varlığında ve özünde bulabilme şansına sahiptir. Yani ötede seni yöneten, senin dışında bir tanrı değil, tüm kainatı ve var olan her şeyi kendi varlığından var etmiş olan ve birinin kendi özünde bulup hissedebileceği bir Allah kavramı. Bu Allah kavramı İslam'ın ana temel bir öngü noktasıdır. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerdeki ortak payda la ilahe illallah kavramıdır. Hatta cennetin kapısının üstünde la ilahe illallah yazar ifadesi de bunu anlatmaktadır. Bütün peygamberler insanlara tanrı ve tanrı kavramı yoktur. Sadece Allah'ın gerçeğini iletmek için görevlendirilmişlerdir. Ve her biri kendi yaşadığı toplumun şartlarına göre, tekamül derecesine göre onlara yararlar sağlayacak değişik önerilen teklifler getirmişlerdir. Şimdi yaşamın gerçeğine bakalım. Allah'ın var etmiş olduğu bu sistemi anlamaya çalışalım. Biz bu galaksi içinde, bu güneş sisteminde, bu güneş platformunda dünya adını verdiğimiz bu yapı üzerinde ortaya çıkmışız, var olmuşuz. Adımıza insan denmiş veya başka bir dilde başka bir isim. Biz bu dünya üzerinde var olmuş varlıklar olarak şu gerçeği fark edelim. Evrende hangi galakside var olacağıma dair bir dilekçe vermedim ve bana böyle bir şey sorulmadı. Samanyolu galaksisi içinde dünyaya geldim. Samanyolu galaksisi içinde güneş sisteminde veya başka bir sistemde dünyaya gelip gelmek istemediğim de bana sorulmadı. Samanyolu galaksisi içinde güneş sisteminde dünyaya geldim. Güneş sistemi içinde dünya üzerinde var oldum ama bu konuda bana da hiçbir şey sorulmadı. Bu da benim isteğim ve iradem dışında. Dünya üzerinde hangi kıtada dünyaya gelmek istediğim de bana sorulmadı. Asya ile Avrupa'nın ortasında Avrasya denen bir bölgede, Türkiye'de dünyaya geldim. Türkiye'nin hangi bölgesinde, hangi ırktan, hangi cinsten, hangi dinden, hangi kavimden gelmek istediğim de bana sorulmadı. İstanbul'un göbeğinde Cerrahpaşa'da dünyaya geldim. kurulmadı, hangi aileden, hangi sülaleden, yani hangi genetik özelliklere sahip olarak gelmek istediğim, kendimi bir annenin rahminden dünyaya çıkarken buldum. Benim seçimim olmayan o genetik bana nasip oldu ve o genetiğin getirdiği özellikler beni var etti ve bana sorulmayan bir erkek cinsiyetine sahip bedenle dünyaya geldim. Erkek veya dişi, güzel veya çirkin, uzun veya kısa, akıllı veya akılsız denebilecek özellikler de benim seçimim değil. Kısacası, şu noktaya kadar olan hiçbir şey benim seçimim, irade-i cüzdümün dileği değil. Böyle bir noktada buldum kendimi. Niye böyleyim diye sual sormaya, hesap sormaya, kalkacağım bir varlığı aramaya kalktığım zaman dünyadan başımı kaldırıyorum 150 milyon kilometre ötede 1 milyon 303 bin dünya büyüklüğünde bir güneşi görüyorum. Gözüm bana ilişemiyor. Hafsalam onun büyüklüğünü, varlığını algılayamıyor. Ve o güneş gibi 400 milyar güneşten oluştuğu söylenen bir galaksinin uçsuz bucaksız sonsuzluğuna açılıp bir muhatap bulamıyorum. Kime yönelip, kime ne sual soracağım, niye, neden, niçin, nasıl diye bunun muhatabını bulamıyorum. Ve olduğum yerde kendimi olduğum gibi kabullenmekten başka şansım kalmıyor. Ve o zaman diyorum ki, ben şu anda bu beden üzerinde tasarrufta bulunabildiği kadarıyla bulunabilen, kullanabildiği kadarıyla aklımın iradesini kullanabilen bir varlık olarak içinde yaşadığım şu sistemi anlamaya çalışayım. Geriye dönüp yapabileceğim hiçbir şey yok. Tek yapabileceğim şey bulunduğum yerden ileriye bakarak gelecekte nelerle karşılaşabileceğimi anlayıp idrak etmek ve bu anlayıp idrak edebildiğim gerçekler, değerler ölçüsünde de yaşamıma yön verebilmek, bundan sonrasını hiç olmazsa olabildiğince seçimim dediğim bir biçimde kurtarabilmek, yönlendirebilmek, geleceğin huzur ve saadetini temin etmeye çalışmak. Yaşamın gerçeğine baktığım zaman şunu görüyorum. Bir süre için şu dünyada varım ve hiç bilemediğim bir anda bu dünyadan ayrılıp gideceğim. Yok olacağım. Var olan hiçbir şey yok olmayacağına göre. Var olan her şey bir dönüşümle bir başka boyutta yaşamına devam ettiğine göre ben de bu mantıkla biliyorum ki bugün için var olan şu yapım bir süre sonra bir dönüşüme uğrayacak ve bu dönüşümle birlikte yeni bir yaşam boyutunda, yeni bir yaşam şartlarında yaşamına devam edeceğim. Ölüm diyorlar buna. Ölüm hepimizin başında. Bir tat bir sahne olsam arkadaşımda dendiği gibi bir geçiş ve maalesef yok olma değil. Yani Kur'an'daki ifadesine göre ölüm tadılacak bir olay. Her nefs, her bilinç ölümü tadacaktır diyor Kur'an. Dolayısıyla ki tadılacak olan bu olaydan sonra da ben yaşamına devam edeceğim. Yani bir diğer anlatımda bu bedeni kullanamaz hale geleceğim. Bu bedeni kullanamadığımı göreceğim. Derken bu bedenle ilişkim kesilecek. Ama bütün yaşamım boyunca da bir cenaze namazının kılındığını göreceğim. Etrafında bağırışıp ağlaşanları göreceğim. Görmeye devam edeceğim. Sonra beni diri diri o mezara koyacaklar. Üstüme toprakları atacaklar. Bütün bunları göreceğim. O mezar boyutundan da kabir alemine geçeceğim. İşte buna ölümü tatmak demiş Kur'an. Ve Peygamber de kişinin ölümü tattıktan sonra çevresinde olup bitenleri görmeye devam ettiğini, diri diri mezara konduğunu, mezara konmuş olan kişilerin dışarıdan kendisine seslenenlerin duyulduğunu anlatıyor. Ve diyor ki Hazreti Ömer'e, bugünkü şu andaki dünyadan ayrılmadan evvelki aklın, şuurun, idrakın, bilincin neyse, kabirde de bu idrakla, bilinçle, akılla, şuurla yaşamına devam edeceksin ya Ömer. İşte bu yüzden de Bedir Savaşı'nda ölüp kuyuya atılmış, üstü kapatılmış, yani mezarlara gömülmüş insanlara gidip hitap ediyor. Ve o mezardakilerin ölü olduğunu sana dışarıdaki kişiler sorduklarında da bu ölülere nasıl hitap ediyorsun, seni duyarlar mı yani sorunlar dediklerinde de evet bunlar sizden daha az duyan bir halde değiller. Yani sizden daha bir şekilde benim bu seslenişimi duyuyorlar ve düşünüyorlar benim dediklerimin doğruluğunu da tasdik ediyorlar diyor. Yani kaynak olan kişi ölü değildir, diridir, akıllıdır, şuurludur, idraklıdır. Ancak bunların bedeni kullanma, beden üzerinde tasarrufları olma haline kalktığı için ortadan bize ulaşamamaktadırlar. Ama bizim onlara bütün yöneticilerimiz ulaşmaktadır. İşte bu esasdan dolayı da acaba faydamız olur mu diye mezara konmuş kişiye dışarıdan telkin yaparlar. Evet, ölüm dediğimiz olayla birlikte yaşamın yeni bir boyutuna geçiyoruz. Tabii yeni bir boyuta geçtiğimiz zaman ki bedenimiz bu dedikleri eskilerin veya bizim bugünkü ifadeyle ışınsal beden dediğimiz veya astral beden dediğimiz bir bedendir. Ama işin çok önemli olan bir noktası var tabii. Göz ardı etmemiz gereken bir nokta. O da ruh adı verilen bu astral ışınsal bedenin şu anda dünya üzerinde yaşarken kendi beynimiz tarafından inşa edildiği gerçeği. Yani biz ölüm ötesi yaşamda kullanacağımız bedenimizi, astral veya ışınsal beden dediğimiz o bedenimizi şu anda bu dünya üzerinde yaşarken bu biyolojik beynimizle kendimiz inşa etmekteyiz. İşte dünya ahiretin tanrısıdır. Burada ne gelsen onun içerisinin bir manası burada ektiğin, ürettiğin, inşa ettiğin bedenini orada kullanacaksın. Orada senin artık bedeninin şartlarından şikayet etme şansın yok. Çünkü bu bedenin özelliklerini sen dünyadayken kendin seçtin ve o özellikleri kendin beynini, beyninden üretmek suretiyle elde ettiğin gerçeğiyle karşılaşacağız. Oraya gittikten sonra ahiret denen, benzer denen, güneş platformu dediğimiz o platformda yaşarken her birimiz bu gerçeği göreceğiz ve diyeceğiz ki keşke dünyaya geri dönsek de yapmadığımız, ihmal ettiğimiz o çalışmaları yapma şansına kavuşsak yeni baştan yeni bir ruh, yeni bir mevcut beden, yeni bir astral beden inşa ederek bu evdeki bu sıkıntıları çekmesin. İşte Kur'an-ı Kerim'deki onların her biri ölümü tattıktan sonra keşke dünyaya geri dönsek de yapmadıklarımızı yapsak. Fakat bu asla kesinlikle mümkün değildir diye bize gerçeği anlatmaya çalışan ayet. Bu gerçeği vurguluyor. Dünyadan ayrıldıktan sonra, o kuyuda geçtikten sonra bir daha geri dönüş, yani reenkarnasyon, yani yeniden bir bedene kavuşarak yapmadıklarını yapma şansı Kur'an inancına göre, Müslümanlık inancına göre, Peygamberin getirdiği inanç sistemine göre asla değerli kesinlikle mümkün değil. Dünyada ne yapmış olursak onu yapmak durumundayız. Fakat ölüm denen olayla birlikte artık yeni baştan bir takım özellikler kazanma şansımız yok. Peki dünyada ebedi denen bu hayatı elde etmek için ki şansımız ne kadar? İşte bizim anlayışımıza göre 20 sene, 30 sene, 50, 60 sene ama dünya platformundan çıkıp da güneş platformuna yani madde aleminden çıkıp da ahiret alemine, benzer alemine geçiş sürecimiz sadece ve sadece saniyelerle ölçülüyor. Bu saniyelerle ölçülen süreçte milyarlarla sene sürecek bir ebedi hayatın inşaatını yapmak mecburiyetindeyiz. Yapmanın nedeninin içine niyesini anlayıp idrak edip yaşamımıza ona göre yön vereceğiz. Ya da buna değer vermeyeceğiz. Gerçekleri göz ardı edeceğiz. Bunun çok açı, kesin ve geri dönüşsüz sonuçlarına milyonlarla, milyarlarla sene sürecek bir ebedi hayatta katlanmak zorunda kalacağız. Tercih bizim. Dediğim gibi şu ana kadar ki tercihlerin birçoğu bizim değildi ama şu anda bu aklımız ve idrakımızla yaşamımıza yön vermek ve gereken tercihimizi kullanmak şartlarıyla yüzüyüz. Bu sebepledir ki ya aklımızı başımıza alacağız, her türlü şarttan kadar çevreden gelen doğru yanlış bilgileri bir yana koyup gerçekçi bir biçimde başımızı elimizin arasına alıp düşüneceğiz. Gerçekler nedir diye ya da düşünme denen olayı bir yana bırakıp çok acı bir şekilde sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız. Öyleyse ölüm dediğimiz olayın ne olduğunu, ölüm sonrası boyutun şartlarını, yaşarken neleri ve niye yapmak zorunda olduğumuzu çok iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Kendimiz için, kendi geleceğimiz için gerekli olan bir şey mi? İşte bu gerçek dolayısıyla ki Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam bize yaşam sistemini okumuş olan bir kişi olarak kendisine vahyolan gerçeklere dayalı bir biçimde bazı teklifler sunmuştur. Bu sunduğu tekliflerin temelinde yaşam sisteminin gerçekleri, üzerinde yaşamakta olduğumuz muhteşem mekanizmanın düzeni gereği yapmaktır. Yani Peygamber bize Allah'ın var etmiş olduğu bu sistemi anlatarak bu sistemin şartları bunlardır. Bu sistemin bu şartlarını anlayıp idrak edin ve bu şartlara göre kendinizi geleceğe hazırlayın. Aksi takdirde bu hazırlıksızlığın sonuçlarına katlanmak durumunda kalırsınız demiştir. Yani Peygamber'in bize getirdiği teklifler, ibadet adımlarından çalışmalar, yukarıdaki ötedeki bir tanrıyı yaşatmak, onun gönlünü kazanmak için değil, o tanrıya yönelik o tanrı için değil, Allah'ın var etmiş olduğu sistem gereği bizim kendi geleceğimizi en güzel şekilde inşa etmemiz içindir. Biz ya Peygamber'in dediklerini anlamaya çalışacağız, ona göre bir takım çalışmalar yaparak kendi geleceğimizi en mükemmel bir şekilde inşa edeceğiz ve bunun getirdiği güzellikleri yaşayacağız. Ya da bu çalışmaları kulak ardı edeceğiz. Peygamber'e kulak vermeyeceğiz. Ona inanmayacağız. veya içinde yaşadığımız sistemin ne olduğunu idrak etmeyeceğiz. Ve bunun sonucuna da çok kötü bir şekilde katlanmak zorunda olacağız. İşte bu sebebidir ki biz gerçekçi bir biçimde peygamberin getirdiklerini anlamaya çalışın. Şimdi dikkatle bu noktayı iyi fark edin. Peygamberin getirdikleri insana ölüm ötesi yaşamda karşılaşacakları dolayısıyla yapması gerekenlerdir. Ölüm ötesinde yaşamı devam eden yapıya varlığa hitaben din gelmiştir. Bir din denen yapının getirdiği teklifler, kurallar özellikle peygamber tarafından bildirilmiştir. Bunları başka yerinin ne değiştirme şansı vardır, ne bunlara ilave getirme şansı vardır, ne de bunlardan herhangi bir şey eksiltme şansı vardır bir başka kişi. Çünkü peygamber vahyada yalın bir biçimde bu kuralları, özellikleri, teklifleri bize bildirmiştir. Yani Allah adına konuşma yetkisi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da idi. Onunla birlikte bu özellik insanlıktan alınmıştır. Hz. Ebu Bekir'den başlayıp bugün yaşayan herhangi bir birime kadar tüm benler din hakkında çeşitli mütalalarını, yorumlarını, fikirlerini açıklayabilirler, bildirebilirler. Ama kimsenin hiçbirinin din adına, Allah adına, Kur'an adına konuşma yetkisi yoktur. Dolayısıyla her birimizin direkt muhatabı Hz. Muhammed Mustafa'dır. Hz. Muhammed Mustafa 1400 sene evvelinden tüm zamanlar içinde yaşayan her ferde geleceği itibariyle yapması gerekenleri anlatmış, bildirmiştir. Ve bunun neticesinde de herkes kendi yapacaklarını kendisi karar vererek sonuçlandırmak durumundadır.
Bütün yerlerin başı Allah'ın ilmidir. Allah'ı bilmeyenin ilmi ise boşa ilmidir. Allah'ı hakkıyla idraka çalışmadılar. Kur'an 22. surenin 74. ayetinde. Öyleyse önce Allah'ı bilmemiz lazım. Zira şu ayetlere dikkat edelim. Hayalini, hevasını, tavrı, edileni gördüm. 45'e gidiyor. Allah yanı sıra tavrı, edilme. 28-88. Allah da bırak sapık fikirleriyle baş başa. 6. sure 92. Aşikardır zavallık, görmeyi bir dilesen, bellidir davranan, atını sildirsen. Düşünürsün ki varsın, oysa o varsaydı. Sen haktır varlığın, nefsini görebilsen. Bu kitabımızın adı Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah olarak konuldu. Belki de pek çoğumuz için şaşırtıcı bir isim. Bunun için sadece Allah değil de Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah. Bu kitapta biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Allah'ın bir tanrı olmadığını, çeşitli yanlış bilgilere ve çarpanmalara dayanan hayalimizdeki tanrıların asla Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın tebliğ etmiş olduğu Allah ile başladığı izah etmeye çalışacağız. En ilk ilimden gelişmişine kadar hemen herkesin düşüncesinde bir tanrı vardır. Ona kızan, onu seven, onu yardımlar zaman zaman yaptığı yanlış işler yüzünden onu itham eder. Adeta onun yukarıda bir yıldızda ya da boşlukta oturmakta olan bir tonton gibi ya da törenli bir sultan gibi tahayyül ederiz. Biraz daha geniş düşünenler ise bu tahayyülümüzdeki Tanrı'nın olamayacağını söyler ve biz Tanrı'ya inanıyoruz derler. Evet. Hazreti Resul'dan kişinin ölüm ötesinde karşılaşacağı olaylara göre o kişinin zarar görmemesi, huzur ve saadet içinde yaşaması için gerekli olan şartları bildirerek o şartlara dönük bir biçimde belli önerileri teklifleri getirmiştir. Kişi kendi aklı idrakıyla bu teklifleri değerlendirip bir takım çalışmaları yapar veya yapmaz sonucunu katlanır. İşte bu sebepledir ki Kur'an'da la ikrar ettiği din uygulanmasında, tatbikatında, din uygulanmasında zorlama yoktur demiştir. Yani hiçbir yardım veya tertmenin bir kişiye dini bir kuralı uygulatma yolunda zor kullanma hakkı ve sorumluluğu yoktur. Bu ayete göre Kur'an'ı kabul eden, ayeti kabul eden kişinin bir başkasına herhangi bir dini kuralı uygulatma konusunda zorlama yapma hakkı yoktur. Çünkü esasen zaten olay zorlamayla yapılacak bir olay değildir. Sen diyelim ki belli bir imana sahip kişisin. Ama cuma namazına gitmiyorsun. Hangi gerekçe olursa olsun ama neticede Allah'a inanıyorsun. Kur'an'ın hak kitap olduğunu kabul ediyorsun. Peygamberi kabul ediyorsun. Şimdi ben seni cuma namazına herhangi bir cezai müeyyideyle tedbirle göndermeye kalkarsan sen kerhen istemeye istemeye cuma edeceksin veya oruç tutacaksın, oruç tutuyorsun. Şimdi ben seni zorladığım için sen istemediğin halde oruç tuttuğunda veya namaz kıldığında bu yaptığın hareket münafıklıktır. İki yüzlüktür. Yani sen belli bir imanı olan kişiyken benim seni zorlamam yüzünden istemeyerek zorbalık yüzünden tatbikatınla münafıklık düzeyine düşersin. Benim seni iman noktasından münafıklığa atma hakkın yoktur. Hiçbir kimsenin de bir başkasını dini herhangi bir kuralı uygulama, zorlama hakkı yoktur. Neye göre? Kur'an'a göre. Kur'an, insanların kendi aklıyla, idrakıyla kendi yolunu çizmesini öneriyor. İşte bu yüzden zaten İslam tekliftir. İslam'ın şartları diye bahsedilen çalışmalar tekliftir. Yani sen bunları yaparsan gelecekte şu neticelerle karşılaşacaksın veya yapmazsan şu tarz bir olaylarla karşılaşacaksın diye teklif ediliyor. Kişi de bu teklifi ya değerlendirir veya değerlendirmez, neticesine kendi kapatır. Demek ki İslamiyet kişinin ölüm ötesine inanması veya ölüm ötesine yaşamı idrak etmesi sonucu kendisinin karar vererek bir takım şeyler yapmasını istiyor. Zorlama diye bir olay yok. Ayrıca her birimiz Hazreti Peygamber'e inanmak ve onun gösterdiği yoldan gitmek teklifiyle karşı karşıyayız. Senin herhangi bir tarikata, herhangi bir şeyhe bağlanmak veya herhangi bir mezhebe girmen diye dinde bir zorlama da yoktur. Çünkü din esas itibariyle akla, mantığa düşünen insana hitap eder ve insanların düşünmesini, tefekkür etmesini, aklını kullanmasını ister. Yani kişinin kendi yolunu kendisinin çizmesini ister. Dolayısıyla herkes Kur'an'ı elinden geldiği kadar anlayacak. Peygamberin sözlerini, açıklamalarını da dinleyecek, etüt edecek ve buna göre kendine bir yol çizecek. Yani
İslam kuran kişinin körü körüne koyun gibi gidip birisine tabi olmasından yana değildir. İnsanların aklıyla mantığıyla kendi yolunu çizmesinden yanadır. İşte o sebeple denir ki, biz insanların bu konuları düşünmesini, araştırmasını, bu yolda etikler yapmasını ve bunun gereği bir biçimde de kendi yaşamına kendisine yön vermesini öneriyoruz. Dolayısıyla biz hiçbir zaman ne bir dini liderlik, ne bir önderlik, ne bir şeyhlik, ne bir hocalık, ne de herhangi bir dini ünvan ve etiketten yana değiliz, böyle bir şeye sahip değiliz ve insanları da kendimize davet etmiyoruz. İnsanlarını kendi akıl ve mantıklarını kullanarak kendi yollarını, kendilerinin çizmeleri esasına davet ediyoruz. Öyleyse bu gerçekler ışığı altında düşünelim. Dini gerçekçi bir biçimde değerlendirelim. Bu gerçekçi değerlendirme bizi nereye getirecek? Bizi şuraya getirecek. Peygamber sistemi gereği olarak bize belli ödevlerde bulunmuş. Şunları şunları yaparsak sizin için böyle faydalı olur. Veya bunları yapmazsanız neticesinde böyle bir takım sıkıntılar sizi bekliyor diye. Peygamberin bize önerdiği, Kur'an'da bahsedilen teklifler kesin olarak bilelim ki bir paket değil. Yani ya hepsini buradan tatbik edeceksin veya hiçbirini tatbik etmiyorsun. Bu tamamen yanlış bir görüştür. Kur'an'ın bize teklifi pek çoktur. Namaz, oruç, zekat, hac, yalan söylememek, gıybet etmemek, silah yapmamak, kumar oynamamak vesaire gibi. Bunların ne kadarını biz tutarsak o kadar karlı oluruz. Ne kadarını ihmal edersek, geri bırakırsak o kadarının da sonuçlarına kapılırız. Şimdi diyelim ki bir kişi Ramazan'da oruç tutabiliyor, elinden geliyor fakat namaz kılamıyor. Tamam, oruç tutuyor. Ama kılamıyorsa kılamaz. Namaz kılamıyorum diye orucu tutmaması yanlıştır. Veya herhangi bir kişinin sen madem ki namaz kılıyorsun, orucu tutma demesi kesinlikle yanlış ve dinde yeri olmayan bir hükümdür. Çünkü herkes yapabildiği kadarını yapacak, yapamadığını da sonuçlarına kendisi katlanacaktır. Yani biz hiç bir zaman Allah adına yargıç olabiliriz. Ve birbirimizi yargılamakla da yükümlü değiliz. Herkes yaptığını yapacak, neticesinde de Allah'la kendi arasında bir mekanizma karar verecektir. Şimdi biz maalesef bazı şeyleri çok yanlış anlıyor veya anlatıyoruz. Günümüzde çok önemli bir konu, kadınların başını örtmesi olabilir. Namaz, oruç, hac gibi hükümleri bir insan için son derece önemli olduğu ve bunları yerine getirmeyenleri neleri kaybetmiş olduğu, kaybetmekte olduğu Hazreti Peygamber tarafından açıklanmıştır. Bu hükümler bu kadar önemliyken maalesef bazı kişiler din olayını, Müslümanlık olayını sadece ve sadece kadının başı örtmesi üzerine kurarak başını örtmeyen bir kadının adeta İslamiyet'te yeri olmayacağını, kafir olmayacağını vurgulama noktasına kadar gitmektedirler. Bize göre bu çok yanlış bir değerlendirmedir. Kur'an'da kadınların başını örtmesi konusunda ayetler vardır. Yani bu hanımlara yapılan bir tekliftir. Fakat bir hanım başını örtmediği takdirde ne olacağına dair ne bir Kur'an ayeti vardır ne de Resulullah'ın bu konuya getirdiği bir açıklama vardır. Dolayısıyla eğer bir Müslümanlığı kabul etmiş olan bir hanım başını örtmüyorsa biz onun hakkında hiçbir yorumda ve değerlendirmede bulunmayız.
yaptığı hareketten sizi Allah'ın arasında çözüm edecek bir olaydır. Allah nasıl dilerse öyle onun hakkında hüküm verir. Görürüz ve geçeriz. Ama bu halimi ben başımı örtemiyorum, öyleyse namaz da kılmayayım demesi kadar büyük bir yanlış olabilir. Eğer başını örtemiyorsa örtemeyebilir. Ama gene de namazını kılabilir, orucunu tutabilir, hacca gidebilir. Nasıl namaza durduğu zaman başını örtüp namazını kılıyor, daha sonra da günlük kendi kıyafeti içinde çıkıp dolaşabiliyorsa, aynı şekilde o hanım hacca da gider, hac görevini de oranın şartları içinde ifa eder, döndükten sonra da gene kendi kıyafetiyle yaşamına devam eder. Başını örtmemişse bu Allah'la onun arasında bir olaydır. Ama başını örtmemesi, hacca gitmemesi konusunda kesinlikle bir engel teşkil etmez. Bunu çok açık ve net söylüyorum ve herkesin kendi yaşamını buna göre değerlendirmesi gerekir. Yani yaşamda temel esas şudur. Biz gerçekçi zaman boyutuna göre saniyelerle geçen bir süreç yaşıyoruz dünya üzerinde. Nitekim Hazreti Resulullah buyuruyor ki insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölünce uyanırlar, ölmeden evvel yaşadıkları hayat bir rüya maddedir. Biz adeta bir rüya hükmünde olan bu dünya yaşamında ölüm ötesi ebedi hayatı kazanmak, ölüm ötesi ebedi hayatın bedenini, imkanlarını inşa etmek durumuyla yüzüyüz. Böyle bir süreç içinde yaşamımızın büyük bir kısmı bu gerçekleri fark etmeden geçmiş. Gençliğin, orta yaşın, iş hayatının çeşitli ülküsü, patatesi, ayrı içinde ömrü harcamışız. Kalan günümüzde ne kadar üstüne bilmiyoruz, belki de çok çok az. Şu günün şartlarında bir trafik kazası bir anda hayatı bitiriveriyor. Ve o geçişten sonra da geri dönüş, dünyaya geri geliş kesinlikle mümkün değil. Öyleyse ne yaparsak burada yapacağız. Yani yaşamımızın bir kısmı alev almış, yanıyor. Sanki salonumuzun bir kısmı alev almış, yanıyor. Biz buradan kurtarabildiğimizi kurtarmaya bakacağız. Zaman yanmış, onun gailesini, derdini çekmeyeceğiz. Geride ne kalmışsa onu kurtarmaya bakacağız. Şimdi, efendim ben başımı örtemiyorum diyerek her şeyi ihmal etmek yapılacak en büyük hata ve gaflettir. Herkes ne yapabiliyorsa onu yapsın. Cuma namazına gidebilen cuma namazı etsin. Günde 2-3 vakit namaz kılan 2-3 vakit kılsın. 5 vakit tamamlayan daha büyüklerle. Ama bir şeyi ben 5 vakit kılamıyorum, öyleyse hiç kılmayayım demek çok yanlıştır. 5 kılamıyorsan 4 kıl, 4 kılamıyorsan 3 kıl, 3 kılamıyorsan hiç değilse bir sabahleyin elini yüzünü yıkadıktan sonra ayağını da bir yıkadığın zaman işte abdest almış olur. Bir tereken sabah namazını evden çıkmadan evvel kılsa, hiç olmazsa günün bir vaktini kılmış olur. Hiç kılmamaktan çok daha ağırlıdır. Bir şeyi hiç yapmamaktansa biraz olsun yapmak neticede kazançtır. Siz dükkanınızı açtığınız zaman, iş yerinize geldiğiniz zaman bugün 100 milyon kazanacağım, 5 milyon kazanacağım, 10 milyon kazanacağım deyip de bunun 10'da 1'ini kazandığınız zaman olmaz mı? Benim hedefim değil, istediğim değil değil. Geri mi çeviriyorsunuz? Hayır. Arabildiğiniz karınızdır. Öyleyse şu dünya yaşamı içinde, bu dünya mücadelesi savaşı içinde yapabildiğinizi yapın. İster kadın olun, ister erkek, ister genç olun, ister yaşlı. Geçen geçmiştir, geçmişin kavgasıyla boşa geçirecek zamanımız yok. Önümüzde çok meçhul ve isim olmayan bir süreç var. Bu süreci olabildiğince iyi değerlendirmeye bakalım. Ne yapabiliyorsak onu yapalım. Ne yapabiliyorsak onu yapalım çünkü karımız o kadar olsun. Zarardan kar her harekâda iyidir. Kazanmamaktansa kazanmak az da olsa gene de iyidir. Öyleyse işlediğindeki esas herkesin ne yapabiliyorsa onu yapabilmesi esastır. Çünkü bir daha geri gidip yapmadıklarımızı yapma şansımız olacak. Niye? Gayet basit. Biz su bedenimizde yaşarken dışarıdan çeşitli gıdaları alırız ve bu gıdalar vücudumuzun enerjisini, biyoelektrik enerjisini oluşturur. Bu biyoelektrik enerji mikrovolt içerisinde elektrik ihtiva eden beyin hücrelerinin ihtiyacı olan
bioelektrik enerji üretimidir. Benim bu bioelektrik enerjinin verdiği güç de belli bir ışınsal dalgaya, beynin yaydığı bu ışınsal dalgalar bizim ruh adını verdiğimiz ışınsal bedenimizi, yani astral bedenimizi, yani ruhumuzu üretir. Ve beynimizdeki tüm kapasite, bilgi, idrak, ilim ve de ruh gücü denen ruhumuzdaki bir potansiyel enerji ruhun tarafından ruha yüklenir. Beyin doğduğu andan itibaren de ruha yüklenmiş olan bu bilgilerin oluşturduğu bilinçle biz yaşamımıza ışınsal boyutta, güneş platform dediğimiz güneşin ışınsal alanı içinde, dünyanın manyetik alanının içinde yaşamımıza kıyamete kadar devam ederiz gibi de dinden berzah alemi, ahiret alemi diye anlatılmıştır. Bu alemde geçtikten sonra artık dünyaya bir daha geri dönüş diye bir olay yok ve yeniden beyin sahibi olarak yeniden ruhumuza bir şeyler yükleme şansımız yok. İşte bu yüzdendir ki biz geleceğe dönüp bir biçimde belli çalışmalar yapmak zorundayız. Şimdi en basit bir olayla meseleye girmeye çalışayım. Biz abdest alıyoruz. Abdest aldığımız zaman bunu niye aldık diye sorarsak eskilerin birçoğu der ki temizlik olsun diye. Temizlik için. Halbuki peygamberimiz icabında bir bardak suyla da abdest almıştır. Ve bugün Orta Doğu ülkelerinde sıcak yerlerde görürsünüz ufacık bir kaptan birazcık suyla abdest alınır. O alınan suyla vücudun temizlenmesi mümkün değildir. Buradaki temizlik bildiğimiz fiziki bir temizlik olayı olamaz. Peki abdest temizlik için değilse ne içindir? Eğer bunu da dikkatli bir şekilde düşünürsek vücudun ozmoz yoluyla dışına kan hava aldığını biliyoruz. Aynı şekilde ozmoz yoluyla dışına kan su da alır. Suyu alması demek H2O hidrojen ve oksijen atomlarından oluşmasına enerjiyi sinir sistemine iletmesi demektir. Eğer dışarıdan suyu vücuda sürmek suretiyle elektrik enerjisi temini amacına mağduf değilse abdest acaba ne içindir? Bunu düşünmek gerekir. Aynı şekilde temini dediğimiz şeyde vücuttaki statik elektriği beyin üzerinde büyük baskısı ve stresi oluşturan statik elektriğin atılmasıdır. Yani ibadet veren bu çalışmaların her biri tamamen bilimsel bir takım gerçeklere, fiziksel, kimyasal bir takım sistem gereklerine dayalı olarak şekilde önerilmiş çalışmalardır. İşin bir diğer daha değişik yönü var. O yönü itibariyle de olay şöyle. Bu kainatı var eden mutlak varlık ki Allah ismiyle ona işaret edilmiştir İslam'da, Kur'an'da. Bu varlık kainatta var olan her şeyi kendi isimlerini esmasının özellikleriyle var etmiştir. Yani hepimizde var olan bütün özellikler Allah isimlerini işaret ettiği manalardan kaynaklanmaktadır. İnsanın yeryüzünde halife olması, Allah'ın 99 isminin manasının da mahiyet olarak, öz olarak insanın varlığından mevcut olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi insan halifeliğinden bahsetmişken burada bir noktadan daha bir açıklık kazandırmak istiyorum. Dikkat edin, Kur'an'daki ayette biz insanı halife olarak yarattık veya biz sizleri yeryüzünde halifeler olarak meydana getirdik derken kadın ve erkek ayrımı yapmamıştır. Yani Allah'ın halifesi olma yönünde erkek ve kadın eşittir. Her ikisi de Allah'ın halifesi olma kemalatına sahiptir. Bu sebepten dolayı da kadının erkekten ikinci derecede olması veya ikinci düzeyde ikinci sınıf bir mahluk olmasından kesinlikle sözü demez. Çünkü Allah biz sizi yeryüzünde halife yarattık derken kadın ve erkek ayrımından söz etmemiştir. Asliyeti ve mahiyeti itibariyle kadın ve erkek hilafet bahsinde eşit özelliklere sahiptir. Bu gerçeği böylesine, İslam'ın ve Kur'an'ın bu gerçeğini böylesine vurguladıktan sonra şimdi işin biraz daha derinine girmek istiyorum. Hepimiz Allah'ın bu isimlerinin varlığıyla meydana geldiğimize göre, Allah'ın Rahman, Rahim, Melik, Kudüs isimleri hepimizde var olduğu gibi, Allah'ın zati sıfatlarıyla da hepimiz varız. Yani hayat sıfatının, Allah'ın hayat sıfatının varlığımızda olması itibariyle hepimiz hal, yani canlı değiliz. Allah'ın ilim sıfatının hepimizde var olması itibariyle hepimiz şuur sahibiyiz. Allah'ın irade sıfatının hepimizde mevcut olması hasebiyle, yani Allah'ın mürid isminin manasının işaret ettiği irade vasfı özelliği hepimizde mevcut olduğu için biz şuurumuzda var olan şeyleri dilemekte ve kudret sıfatı hepimizde var olduğu için o dilediklerimizi gerçekleştirebilmekteyiz. Yani hepimiz Allah'ın zati sıfatları ve esmasının ihtiva ettiği özelliklerle varız. Kur'an'da ve Hz. Resulullah tarafından Allah'ın bu isimlerinin bize bildirilmesi, yukarıdaki ötedeki bir tanrının özelliklerini bize tanıtmak amacıyla değil, kendi varlığımızı teşkil eden bu özelliklerin, yani yapımızın hakikatinin bilinebilmesi amacına matuftur. Nitekim, Rab nefsini bilen Rabbini bilir hadisi bu gerçeği işaret eder. Yani sen nefsinde bu özellikleri ne kadar bilip tanıyabilirsen, o nispette de senin nefsinin ve varlığın, kainatın hakikati olan Allah'ın özelliklerini bilebilirsin. Ancak Allah'ın ne kadar bu özellikleriyle bilirsen bil, zati yönünden de onu bilebilmek, düşünebilmek, tefekkür edebilmek mümkün değildir. Çünkü zatının sonsuz ve sınırsızlığı, sınırlı ve sonlu idrak ve kavrayış sahibi olan varlıkların onun zatını kavramasına olanak tanımaz. Öyleyse biz hepimiz onun varlığıyla ve onun esmasının özellikleriyle meydana geldiğimize göre gerçekte her birimiz onun tüm özellikleriyle aşikar olduğuna göre, onun dilediği özellikleriyle aşikar olduğuna göre, her birimiz onun halifesi olarak saygıya, sevgiye ve hürmete değer varlıklarız. Öyleyse biz adı, rengi, cinsi, ırkı, dili, dini ne olursa olsun her bir insanı ve birini sevmek ve ona saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Çünkü o ismin, o resmin, o rengin, o dilin, o dinin, o ırkın ardındaki varlık Allah'a ait olan varlıktır. Yüz çevirdiğiniz, nefret ettiğiniz, beğenmediğiniz, o hakir gördüğünüz varlık neticede Allah'ın vecihine dayanan bir varlık olduğu için bu davranışınız Allah'a uzaktır gider. Secde sadece alnı toprağa koymak değil, varlıkta mutlak hakiki varlığın o olduğunu ötelere atmadan idrak edebilmek ve her bir surette onun vecihinin var olduğunu idrak edebilmektir. Eğer biz bu idraka gelirsek ne arada hor görürüz, ne acemi hor görürüz, ne köylü hor görürüz, ne aleviyi hor görürüz, ne sünniyi hor görürüz, ne herhangi bir birimi. Öyleyse bizim için Allah'ın halifesi olan insan vardır ve hangi ırkta, cinsinde, dilde, dinde ortaya çıkarsa çıksın, biz onu sevip saymak, ona elimizden gelen saygı ve hürmeti göstermekle mükellefiz. Aksi takdirde Allah'tan ve gerçeklerden perdeli olarak şartlanmış gafil bir bilim olarak bu dünyadan geçerleriz ki bunun sonuçta ebediyen azap ve ıstırap içinde kalmaktır. Çünkü kendimizin hakikatinden mahrum kalmış, kendimizin de hakikatimizi tanıyamadığımız için de karşımızdakini değerlendirememiş ve böylece de gaflet içinde, yani bir diğer günümüz ifadesiyle koza içinde, kozadan çıkamadan bu dünyadan geçmiştir. Ya kozamızı delip kelime bulup uçacağız, ya kozayı delemeden kozayla birlikte kaynar kazanı boylayacak ipek böceği misali kelime olamadan tırtın olarak ipeğin içinde ateşi boylayacağız. İpeğin içinde olup da onun dışına çıkamadan o kozayla birlikte ateşi kaynar kazanı boylamak herhalde tırtıl için boş bir şey olmasa gerek. Öyleyse ey ipeğin içindeki kozalı derin kelebek olup uçmaya bak, aksi takdirde tırtıl olarak o kozayla birlikte kaynar kazan seni bekliyor. Gel sen aklını başına toplak, bir an evvel kozanı der, yaşamın gerçeklerini gör, peygamberin hitabına kulak ver, onu değerlendirmeye çalış, ebedi hayatını kurtarmaya bak. Çünkü sana teklif edilen şeyler, senin kendin için gerekli olan şeyler. Ne Allah'ın sana ihtiyacı var, ne peygamberin sana ihtiyacı var, ne Kur'an'ın sana ihtiyacı var, ne de benim sana ihtiyacım var. Sen sadece kendi geleceğini kurtarmak için bu söylediklerimi düşünmek, değerlendirmek mecburiyetindesin. Aksi takdirde pişmanlığın hiçbir zaman sana fayda vermeyecektir. Şu anda dünya üzerinde 5 milyar insan yaşıyor. 5 milyar insanı bir araziye toplasak, senin tanıdığın bir insanı 5 milyar içinde görüp bulma şansın, dikkat et, 5 milyarda birdir. Ölüm denen olayla birlikte bu boyuttan ayrılacaksın, kabir alemine geçeceksin. Kabir aleminde kıyamete kadar milyonlarla sene yaşamına devam edeceksin. Ve kıyamette tüm insanlar bir araya gelecek. Acaba bugün en değer verdiği birimleri kaçını orada görebileceksin, bulabileceksin veya bulamayacaksın? Şimdi ölüm denen olayla birlikte kabir alemine gideceksin derim. Kısaca bu konuyu biraz açmak istiyorum. Biz ölüm denen olayla birlikte bu bedenle alakamız kesildikten sonra şuurlu bir biçimde kabre koyarız. O mezarın içindeki, toprağın içindeki haşeratı, şunu bunu hepsini görürüz. Ve aynı şekilde dışarıdan gelen sesleri de işitiriz. Fakat kabirden çıkıp gidemeyiz. Tıpkı bütün gün yaşamın boyunca düşündüğün olaylar nasıl otomatik olarak rüyana girer ve rüyanda bunu değiştirmek elinden gelmezse gündüz kafana girmiş olanların doğal sonucunu rüyanda yaşarsan dünyada da insanlar uykuda dünyanın uyarılarını sağlığı dünyada neleri yaşamışsan, neleri benimsemişsen, benlenmişsen, sahiplenmişsen bunların hepsinin sonuçlarında kabirde yaşamaya başlarsın. Tabii bir süre sonra madde dünyası tamamen kaybolduğu için kabirin de toprak, mezar bölümü tamamen kaybolur ve ruh boyutunda kabirde yaşamaya başlarsın. Kabirde ruh boyutunda yaşamaya başlamış olmak demek senin gözünün önünden dünyanın tamamen kaybolması, güneşin ışınsal platformunda yaşamaya başlamış olmak ve güneşi ve güneşin içindeki bütün canlıları olduğu gibi görmeye başlamak demektir. Aynı şekilde galaksi içindeki tüm yıldızların
ışığın sal boyutundaki varlıkları da görmek başlarsın. İşte bu olay dinde kişi ölümle birlikte kabirde bir pencere açılır. Bir yandan cehennemi ve içindekileri görür, bir yandan bir pencere açılır, cenneti ve içindekileri görür diye anlatılmıştır. Çünkü ruh gözünde mesafe kavramı yoktur. Bizim bu gözler ne kadar 50 metre, 100 metre, 1000 metre görme gibi bir sınırımız varsa da kabir alemine geçmiş kişinin ruh gözü için mesafe kavramı kalkar. Sanki birkaç metre yanındaymış gibi 150 milyon kilometre ötedeki güneşin merkezinin ışınsal varlıklarını, canlılarını görmeye başlar. Bizim bir arkadaşın hesabına göre şu anda 70 kilolar bedeni güneş üzerindeki ağırlığı itibariyle 300 bin kilo olacak diye düşünüyor. Şimdi cehenneme gelmiş insanların bedenlerinin de son derece derin boyutlarda olacağına dair bir takım hadisler, yani Hazreti Resulü'nün açıklamaları var. Evet, kabir alemine geçen bu kişi bir yandan güneşi içindeki canlıları ve o ortamı görür. Şayet o ebedi olarak orada kalacak olanlardansa istemeyeceği güzel ortamı görüp, gideceği de azap verici ortamı görüp, bunun sonucunda kabirde oldukça sıkıntılı, azaplı bir evre geçecek. Tıpkı kabus içinde rüya gören bir insan gibi. Eğer bunun aksi ise, yani o cennet denen güzellikler ortamına gidecek, oradan kurtulacaksa bu zaman da çok huzurlu olur. O öbür ebedi kurulacak ortamdan kurtulacağının sevinci içinde. Ve bu süre kıyamete kadar böylece devam eder. Kıyamet dediğimiz, bizim anlayışımıza göre güneşin büyüme ve çevresindeki dünyayı yok etme evresinden sonra şu anda dünya var olduğu varlığı itibariyle belli bir manyetik alan müşahede ediyoruz. Belli bir manyetik alan oluşturmaktadır ve dünyada ayrılmış olan kişilerin ruhları bu manyetik alan içinde yaşamaktadır. Yani kabir alemi ve berza alemi denen alem bu kuşak içinde olan manyetik alemdir. Güneşin büyüme evresiyle birlikte güneş dünyanın merkezi, menüsü ve dünyanın tamamen eriyip yok olup oyar olmasını ve tamamen ortadan kalkmasını temin eder. Bu kalkışla birlikte normal ayrı kuşağı dünyanın manyetik çekim alanında biter. Bu bitişle birlikte insanlar güneşin platformu üzerinde tek bir arada olurlar. Bu alan ortadan kalktığı için de mahşer denilen o kıyamet evresinden sonra insanlar dünyada neler yapmış olduklarını ve bu yaptıkları yanlışların veya doğruların kendilerine neler getirdiğini o günün şartları ve varlıkları içinde müşahede ederler. Yani mahşer denilen ortama dair hadislerde sembolik bir biçimde anlatılan bütün olaylar bir fiil yaşadı ve bundan sonra işte bu insanların belli çalışmalar yapmış, belli neticeler elde etmiş kişileri cehennem ortamında çıkarak tamamen cennet ortamı denen bir ortama geçerler. Diğerleri de o ortamda, yani güneşin çekim alanı içinde kalırlar. Esasen güneşin cehennem olduğu konusundaki bu bizim muhtarlarımızdır. Sadrı'nın bir kitabında, Vektorat diye bir kitabında cehennemin dünyanın arzu olduğunu yazıyor. O da onun görüşüdür. Şimdi bizim bugünkü bilimsel verilerle oraya yaklaşımımızda güneşin dünyayı yutacağı ve yut edeceği kesin olarak bildirilmektedir. İş gerçekten böyle olduğuna göre bu durumda biz ne yapmak zorundayız? İşte biz ne yapmak zorundayız da geldik, döndük, dolaştık, gene aynı yere. Bir yolumuz itibariyle onun ötesi ruhumuzu şu anda yaptığımız beyin çalışmalarıyla oluşturduğumuza göre beynimizi azami ölçüde değerlendirmek zorundayız. Mesela herkesin beyni ortalama %5 ila %10 icadesinde bir kapasiteyle çalışmaktadır. Olgusu vardır bilimsel olarak. Geri kalan %90 civarındaki bir kapasitede beyinde altın duruyor. Biz
onların fikirleri, dediğimiz zaman ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Bunun üzerinde kısaca bir en önemli şey bir insan için fikir. Çünkü fikir denen olay, biraz evvel bahsettiğim gibi yukarıda ötede bir tanrıyı anma amacına yönelik olarak gelmemiştir. Biraz evvel de bahsettiğim gibi Allah'ın çeşitli isimleriyle işaret edilen özelliklerle bağlı olmuşuz. Bu özellikler, yani Rahman isminin, Rahim isminin, Muhammed isminin, Kudüs isminin, Fettah isminin manaları bizim beynimizde mevcuttur. Nasıl mevcuttur? Beyinde ne kelime vardır, ne resim vardır, ne görüntü vardır. Beyinde her bir anlamın belli bir frekansta bir titreşimi vardır. Beyin hücreleri sürekli titreşim halindedir. Bir elektriksel titreşim halindedir. Her bir düşünce beyinde belli hücre grupları arasında bir titreşim oluşturmakta ve belli bir elektrik akışı oluşturmaktadır. Dünyada ilk defa olarak 1986 senesinde İnsan ve Sinyalin kitabında biz fikir denen olayın beyinde belli hücreler arasında bir elektrik faaliyeti meydana getirdiğini, bu tanımı tekrarından bu hücreler arasındaki elektriksel faaliyetin arttığını ve bunun frekansının altın duran diğer hücrelerin transmitterler aracılığıyla iletilerek bu altın duran hücrelerin o genel frekansla programlanarak devreye girdiğini ve böylece Lenz için beyindeki kapasiteyi arttırdığını yazdık. 1986 senesinde biz bunu yazdıktan sonra bu konuda ilk defa olarak dünyada gelişme 1993 senesinde Amerika'da 93 Aralık ayı sayısında dünyanın bir numaralı bilim dergisi olan Scientific America'da yayınlanan bir makalede ele aldım. Bu makalede yazar, beyindeki hücrelerin belli kelime tekrarlarıyla devreye girdiğini, kelime tekrarlarının beyinde belli hücreleri devreye sokarak kapasiteyi arttırdığını yazdı. Scientific America Mecmuası 93 senesi Aralık ayı sayısı. Ayrıca olanlar oradan olayı takip edebilirler. Yani burada demek istediğim şu, siz zikir yapmak, yani Allah'ın belirli isimlerini anmak suretiyle o isimlerin ihtiva ettiği anlam istikametinde beyin kapasitesini geliştirebilirsiniz. Mesela diyelim ki Allah'ın irade sıfatının 7 saati sıfatından 3. sıfat olan irade sıfatının adı olan mürid ismini zikrettiğiniz zaman belli bir sayıda her gün bunu tekrarladığınız zaman diyelim ki 1000, 2000, 3000 defa tekrarladığınız zaman bir süre birkaç ay sonra kendinizde irade gücünün arttığını fark edersiniz. Veya bunun yanı sıra mürid ismini yanı sıra Kudüs ismini tekrar etmeye başladığınız zaman kendinizde belli bir arama, belli bir kötü alışkanlıklardan uzaklaşma, kendinizin bu beden değil bir bilinç varlık olduğunu, ölüm ötesi yaşamda yaşamınızın devam edeken bir sonsuz varlık olduğunun idrakının kendinizde gelişmeye başladığını fark edersiniz. İşte bütün bu kelime sikirleri, yani alın sikirleri zıkri, sizin beyninizde belli kapasiteleri arttırır, geliştirir. Bu kapasite ne kadar artarsa o kadar o ismin manası sizde açılır ve o ismin manasının hakikatinin işaret ettiği manada da Allah'ı tanımış olursunuz. Yani Allah'ı sizin tanımanız kendinizde onu bulabildiğiniz ölçüdedir. Kendinizde olduğu gibi başkalarında da ortaya çıkan özellikler gene Allah'ın değişik isimlerinin özellikleridir. Ama biz etrafa dönük değil, önce kendimizi geliştirmek yönünde buraya bakarsak, işte fikir nasıl beyinde belli bir kapasite geliştirmesini ve bu kapasitenin gelişmesine bağlı olarak kişilikte gelişmeleri, kişiliğin tekamülünü getiriyorsa ve bu özellikler de otomatik olarak beyin tarafından ruha yüklendiği için ruhumuzun da çok daha yüksek kapasitede özelliklerle kemalatla üretilmesini sağlamış oluruz. Yani yaptığımız bizim bu zikir çalışmaları veya bu zikir yanı sıra yaptığımız diğer ibadet adımlar, bireysel menfaate dönük çalışmalar, yani namaz, oruç, hac vesaire gibi çalışmalar hep bizim kendi geleceğimizi en güzel şekilde inşa etmek, ölüm ötesi boyutta yaşam şartlarımızı güzelleştirmek amacına yöneliktir. Dolayısıyla biz ya bu çalışmalarla kendi ölüm ötesi yaşam bedenimiz olan astral bedenimizi, ruhumuzu geliştireceğiz, güçlendireceğiz. Ve onun ötesinde Allah'ı ve Allah'a ait özellikleri daha iyi anlayacağız, kavrayacağız. Ve onları anladığımız, bildiğimiz ölçüde kendi yaşamımızı ona göre yönlendireceğiz. Ya da bunları ihmal edeceğiz. Bütün bunlardan bir haber olarak sanki yukarıda ötede bir tanrı varmış gibi, sanki onun bizim yaptığımız şeylere ihtiyacı varmış gibi olayı değerlendirip, ama canım onun benim yaptığıma ihtiyacı yok deyip her şeyi boş verip ondan sonra da son derece yaşamın acı gerçekleriyle karşı karşıya kalacağız. İşte bu sohbetimde size bilebildiğim, mutlaka olabildiğim kadarıyla yaşamın bazı gerçeklerinden ve yaşamın bu gerçeklerine dayalı olarak gelmiş olan dinin tekliflerinden ve dinin geliş gerekçelerinden söz etmeye çalıştım. Bilmiyorum faydalı olabildim mi veya olamadım. Ama şurası kesin gerçek. Bu anlattıklarım eksik veya yanlış da olsa siz gene de bu konuyu ana kaynaklardan araştırın, düşünün, inceleyin, etüt edin, yaşamınızla kumar oynamayın. Yaşamınız derken ebedi yaşamınızdan söz ediyorum. Şu dünyada kaç saniye yaşadık, daha kaç saniye yaşayacağız. Gerçek boyuta, gerçek zaman değerlerine göre bunu hatırlayın. Yaşamınızın kaç saniyesi gitti, kaç saniyesine yağ salisesi kaldı. Timer hızla işliyor. Geri sayım başladı. 59, 58, 57, 56 hızla azalıyor. Öyleyse bu kalan son zamanı çok iyi değerlendirin. Bu dediklerimi araştırın. Doğru mu değil mi? Bunları tespit edin. Kalan son süreyi iyi değerlendirmeye bakın. Bir daha geri geliş kurmanı göre yok. Hazreti Muhammed'e göre bir daha insanın dünyaya geri gelerek yapmadıklarını yapması, hatalarını, yanlışlarını telafi etmesi mümkün değil. Yarın öbür tarafa gittiğiniz zaman buradaki bu değerlerin hiçbiri geçerli olmayacak. Öyleyse lütfen bu gerçekleri olabildiğince gerçekçi bir biçimde düşünerek, pişman olmayacağınız bir biçimde yaşamınıza yön vermeye çalışın. Zira son pişmanlık noktasında size bir daha kesinlikle geri dönüş hakkı olmayacak. Allah hepimize pişman olmayacağımız bir şekilde yaşamı değerlendirmeyi, yaşamın gerçeklerini değerlendirmeyi kolaylaştırmış, nasip etmiş olsun. Hoşçakalın.